Ayrım 20.
Bunlar yönetimin Zeus'a geçişiyle silinip gitmediler, ikincil bir yer tutarak varlıklarını sürdürdüler. Belki de gittikçe karmaşıklaşan, yönetilmesi gittikçe zor olan bir dünyada onların birincil bir yer tutması olanaksızdı. Titanlar arasında sonradan en çok Prometheus önemsenmiştir. Prometheus tanrılıklardan tiksiniyordu. Bilincin simgesi olan ateşi tanrılardan çalıp insanı armağan etmiş, insana insanlığını kazandırmıştı. Bunu yaparken Zeus'la kötü olmayı bile göze almıştı. Prometheus insanlık tarihinin ilk azizi, ilk kahramanıdır der Marx. Zeus elbette tanrılığın insana geçmesini hoş karşılamayacaktı. Prometheus'u bir dağın tepesinde zincire vurdular. Bir kartal onun karaciğerini durmadan yiyordu. Ne var ki karaciğer tükenmek bilmiyordu. Prometheus'u bu sonsuz acıdan kurtaran Herakles oldu. Güçlülüğün simgesi kahraman Herakles kartalı öldürdü ve Prometheus'un sonsuz cezasına son verdi. Tanrıların gelişi. Tanrılar Titanlardan sonra Zeus'un başkanlığında dünyaya egemen oldular. Bunu bir kuşak değişimi olarak değerlendirmek gerekir. Yeni yönetici 12 tanrı Olimpos Dağı'nda bir aile yaşamı sürdürüyordu. Tanrıların bir dağda bir araya gelmeleri kutsalın yükseklere eğilimli olmasıyla açıklanabilir. Ancak Olimpos'un nerede olduğu belli değildir. İlyada'da Olimpos yeryüzünün tüm dağlarından yüksek düşsel bir dağdır. İnsanlar bu dağa giremeyeceklerine göre onun bulunduğu yer önemli değildir. Olimpos bulutlardan yapılmış o koca ızgarayla korundukça hiçbir insan ona adım atamayacaktır. İnsanlar göremeyecekleri bu yeri kendilerince tanıtlamak istemişlerdir. Hamilton bu tanrı katını şöyle özetler. Tanrıların kaldığı yerler içteydi. Onlar orada yaşar, orada uyur, orada şölen verirlerdi. Özel içkilerini orada içer, özel yemeklerini orada yerlerdi. Bu arada Apollo'nun lirini dinlerlerdi. Burası eksiksiz bir mutluluk ülkesiydi. Hiçbir rüzgar Olimpos'un dinginliğini bozamaz der Homeros. Oraya ne kar yağar ne yağmur. Bulutsuz bir gök dört bir yanı çevreler, duvarları güneşin yoğun beyazlığını yayar. Tanrılar ailesini oluşturan 12 tanrının ve tanrıçanın adları Zeus, Hera, Poseidon, Hades, Hestia, Ares, Athena, Apollon, Afrodit, Hermes, Artemis, Hephaistos'tur. Titanlar döneminden tanrılar dönemine geçişte Zeus ve kardeşleri evreni paylaştılar. Deniz ülkesi Poseidon'a, yeraltı ülkesi Hades'e, gökler ülkesi Zeus'a düştü. Tanrılar Zeus ve öbürleri Hera. Zeus Girit'teki İda Dağı'nda doğmuştur. Babası Kronos onu yemeye çalışırken annesi Rhea araya girmiş, bebeği gözden uzak bir yerlerde nimfe Amaltia'ya bırakmıştır. Evrenin Kronos'tan sonraki baş efendisi Zeus yağmur yağdırmak, rüzgar estirmek, şimşek çaktırmak gibi işler yapar. Denizciler ondan çok çekinirler. Tanrılar tanrısı olmakla birlikte mutlak tanrı değildir Zeus. Öbür tanrılara istediğini yaptırmak gibi bir yetkisi yoktur. Homeros onu insanların ve tanrıların babası olarak nitelendirir. İnsan topluluklarını korumak, toplum düzenini ayakta tutmak, savaşanlara yardım etmek onun işidir. Zeus en çok aşklarıyla ünlüdür. Toprağın üstünde egemendir ama en çok kadınlara egemen olmak ister gibidir. Aşka değil kadına düşkündür. Kadınları baştan çıkarırken ahlaki kaygılara düşmez. Bu anlamda bir tanrıdan çok bir insandır. Bir kadından bir kadına koşar, karısı Hera'dan çekindiği için bu yolda olmadık oyunlara başvurur. Genellikle hayvan kılığına bürünerek kadınları baştan çıkarır. Gene de ahlakçıdır. Dünya ahlak açısından zora düşünce Zeus şimşeklerini çaktırır. Bütün tanrılar Zeus'a baş eğerler. Kimseye acımayan Zeus, karısı üzerinde de tam anlamında egemendir. Karısı onun buyruklarını adaletsiz bulsa da yerine getirmek zorundadır. Zeus'la kimse tartışamaz, o istediğinde tanrılara da insanlara da büyük acılar verebilir. Başlangıçtaki gençliğinden ve yumuşaklığından iz kalmamıştır. O artık korkulası bir ihtiyardır. Hem karısı hem kız kardeşi olan evlilik tanrıçası Hera kocasına çok kızar ve onu adım adım izler. Gene de evlilikleri en uygun evlilik sayılmıştır. Hera'nın kocasını izleyişi yalnızca kadınlık duygularının etkisiyle olmaz. O böyle bir titizliği daha çok evlilik kurumunu ayakta tutabilmek adına sürdürür. Evliliğin koruyucusu Hera, evli kadınlara özel olarak ilgilenir. Bir özelliği de kinciliğidir. Kendisine yapılan bir kötülüğü, hatta bir yanlışlığı hiç unutmaz. Hera kocasını adım adım izleyişiyle kıskançlığın simgesi olmuştur. Hera aynı zamanda kahramanların koruyucusu ve kahramanlık duygusunun esinleyicisidir. Poseidon. Denizler tanrısı ve deprem tanrısı Poseidon, Zeus'un kardeşidir. Denizlerin dibindeki görkemli sarayında kalır. Bununla birlikte sık sık Olimpos'ta görünür, tanrılar ailesinden pek ayrılmaz. Okeanos'un küçük kızı Amfitrite ile evlidir. Denizlerde egemen olmakla birlikte insana atı armağan etmiştir. Bu yüzden biniciliğin atası sayılır. Yalnız atlarla değil, boğalarla da ilgilidir. Fırtınanın ve dingin suların tanrısıdır. Zor durumda kalan gemiciler ve balıkçılar onu yardıma çağırır. Poseidon suların yüzünde altından arabasıyla dolaşır. Denizaltı ırmakları da onun ülkesindedir. Kardeşi Hades yer altında ölüler ülkesinde egemendir. Zenginlikler tanrısıdır. Yeraltı maden zenginliklerinin de tanrısıdır. Zeus'un ve Demeter'in kızları Kore ya da Persephone ile evlidir. Hades'in kaçırdığı Kore, Persephone adıyla cehennem kraliçeliğine getirilmiştir. Hades, Demeter'in baskısı ve Zeus'un buyruğuyla yılın belli günlerinde Persephone'yi annesine yeryüzüne gönderir. Bitkileri simgeleyen Persephone böylece toprağın en verimli döneminde yeryüzünde kalmış olur. Hades acımasız ama dürüst bir tanrıdır. Korkunç şeyler yapsa da kötü şeyler yapmaz. Kıvılcım gözlü Athena. Athena Zeus'un kızıdır. Onun en sevgili çocuğudur. Annesi yoktur. Zeus'un kafatasından silahlarla donanmış olarak çıkmıştır. Kıvılcım gözlü diye adlandırılır. İlyada da savaşçı bir tanrıçı olarak anılır. Acımasız ve ateşlidir. Bununla birlikte her zaman barışa eğilimlidir. Savaşı barış için göze alır. Yurdu ve yuvayı düşmandan korur, toplumsal yaşamın barış içinde sürmesi için çaba gösterir, tarımın ve zanaatın da koruyucusudur. Madenciliği ve çalışan kadınları korumak da onun işidir. Usun, erdemin, iffetin simgesidir. Barışı belirleyen ve insanlara zenginlik getiren zeytin ağacını o var etmiştir. Çömlekçi çarkını marangoz gölgesinde o yapmıştır. Athena kentinin koruyucusudur. Devlerin tanrılarla yaptığı savaşta Styx'in kocası olan Pallas adlı devi öldürmüş, onun derisinden kendine bir zırh yapmış, bu yüzden Pallas Athena diye anılmıştır. Hesiodos'a göre Styx, Okeanos'la Tethys'in kızıdır, cehennemin ağzındaki bir mağarada oturur. Athena'ya bakire anlamında Parthenos da denir. Athena'da Akropolis'teki Parthenon tapınağı onun adına yapılmıştır. Üç tanrıça. Olimpos'ta Athena'dan başka üç önemli tanrıça daha vardır. Bunlardan bakire Artemis yırtıcı hayvanların tanrıçasıdır. Ormanlarda, dağlarda dolaşır, ayı simgeler, kuşların yavrularını koruduğu için gençliğin koruyucusu olarak nitelendirilmiştir. Zaman zaman kinci ve acımasız bir tanrıça olarak gösterilmiştir. Elinde bir yay tutar, gebe kadınları oklarıyla öldürür, böylece bakireliğini korumuş olur. Aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit, çekiciliğiyle insanları ve tanrıları baştan çıkarır. En bilge kişiler bile onun dayanılmaz güzelliğine yenik düşerler. İlyada'da Zeus'un ve Dione'nin kızı olarak gösterilmiştir. Daha sonraları deniz köpüğünden Yunanca Afros olduğuna inanılmıştır. Bazı kaynaklarda ateş tanrısı çirkin Hephaistos'un karısı olarak gösterilir. Afrodit güzellik tanrıçası olarak hem doğurma içgüdüsünü öne çıkarır hem bu yönde insanları tutkulu kılar. Her şeyden önce doğurucu ve çekici kadınlığı simgeler. Bakire Hestia, Kronos ile Rhea'nın kızı, Zeus'un kız kardeşidir. Poseidon ve Apollon'la yaşadığı aşk bakireliğini bozmamıştır. Silik bir kişiliği vardır, tanrılara ve insanlara belli bir yükümlülüğü yoktur. Ateş tanrıçası olarak bilinir ve aileyi simgeler. Sofraya oturuşta ve sofradan kalkışta adı anılır. Her kentte saygı görmüş, her kentte adına sürekli bir ateş yakılmıştır. Koloniler kurulurken bir kentten ayrılanlar yeni kentlerin ocağına bu ocaktan ateş taşımışlardır. Phoebos Apollon. Önemli tanrılardan biri de Apollon'dur. Apollon, Zeus'la Leto'nun oğludur. Artemis'in ikiz kardeşidir. Parlak Apollon anlamında Phoebos Apollon diye bilinir. Delos'ta doğmuş olduğu için Deloslu diye de anılır. Delos'tan Delphoi'ye gittiği, orada canavar Piton'u öldürdüğü, bu günahtan arınmak için bir kaynakta yıkandığı anlatılır. Güzün kuzeye gider, Yunanistan'a ilk yaz gelince döner. Her şeyden önce ışık tanrısıdır. Onda karanlığa yer yoktur. Bu yanıyla doğruluğu simgeler, yalan nedir bilmez. Okları güneşin ışıkları kadar iyileştirici ya da öldürücüdür. Apollon hekimliği insanlara öğretmiştir. Ayrıca müzikçidir. Liri her çalışında tanrıları büyüler. Sürüleri korur, geleceği bildirir. Delphoi de kahinlerin geleceği görmesine yardım eder. O yüzden Delphoi yüzyıllarca bir kehanet merkezi olmuştur. Apollon insana bu kadar yakın da olsa onun giz dolu bir kişiliği vardır. Zaman zaman kaba ve acımasız bir tanrı olarak gösterilmiştir. Şiirin ve müziğin simgesi olan bir tanrının kaba ve acımasız olabilmesi elbette zor anlaşılır bir durumdur. Onda kabalıkla incelik, sertlik ve yumuşaklık bir bütün oluşturur gibidir. Defne ağacı onun simgesidir. Ay Artemis'in yanında, Apollon güneştir. Uyanık bir tanrı Hermes, Ares ve Hephaistos. Hermes de Zeus'un oğludur. Atlas'ın kızı Maya onun annesidir. Hermes çevik ve uyanık bir tanrıdır. Önceleri sürüleri korumakla yükümlü bir tanrıydı, çobanlık tanrısıydı, giderek nitelik değiştirdi, hekimlik, ticaret ve hırsızlık tanrısına dönüştü. Hermes'in hekimliğe simge olmuş olan büyülü sopasıyla dolaştığı düşünülür. Defne ya da zeytin dalından olan bu sopaya iki yılan dolanmıştır. Hermes aynı zamanda Zeus'un haber taşıyıcısıdır. Yaratıcı zekasıyla hırsızlıkta ustadır, çaldığını sezdirmeden çalar. Hırsızlığa doğduğu gün başlamıştır. Gün doğarken dünyaya gelmiş, aynı gün güneş batmadan Apollon'un koyunlarını çalmıştır. Koyunları Zeus'un buyruğuyla geri vermiş, özür dilemek için Apollon'a lir adlı üç telli çalgıyı yapıp armağan etmiştir. Sağlığı kollamak kadar önemli bir işi daha vardır, ölülere yol göstermek. Hermes destanlarda adı en çok geçen tanrıdır. Birincil tanrıların yanında ikincil bir yer tutar gibidir. Savaş tanrısı Ares, Zeus'la Hera'nın oğludur. Homeros'un bildirdiğine göre Zeus da Hera da ondan nefret ederlermiş. Kana doymayan ahlaksız biri olarak tanıtlanır. Bu yüzden hiçbir site onu özel olarak yüceltmek istememiştir. Yunanlar onun Trakya'dan gelmiş olduğuna inanırlardı. Ateş tanrısı Hephaistos, Zeus'la Hera'nın oğludur. Çirkinliği ve biçimsizliğiyle ünlüdür. Doğduğunda çirkinliğinden çok etkilenen annesi onu Olimpos'un tepesinden atmış. Çirkin Hephaistos, çalışkanlığın simgesidir, barışçıdır, insanlara yakındır, ne kadar göklerdeyse o kadar yerdedir. Zanaatçılara yardım eder, demircileri ve dokumacıları korur. Eros, ölümsüz tanrıların en güzeli. Olimpos'ta daha başka tanrılar da vardır. Bunlar ikincil tanrılardır. En önemlileri Eros'tur. Hesiodos onu ölümsüz tanrıların en güzeli diye tanımlar. Yoksul, becerikli, kaygılı Eros insanlarla tanrılar arasında aracıdır. Kişiliği çevresinde daha çok edebiyat düzeyinde gittikçe artan bir ilgi oluşmuş. Bu ilgi onu gittikçe daha ilgi çekici özelliklerle bezemiştir. Platon, Simpozyon, Şölen diyaloğunda onu tanrı katıyla insan katı arasında ya da düşünülür dünya ile duyulur dünya arasında aracı diye belirleyerek bilgi kuramına, ona bağlı olarak da estetik anlayışına önemli bir öğe olarak katmıştır. Simpozyon, şair Agaton'un verdiği bir şölende yapılan tartışmaları içerir. Sözü en son Sokrat alır ve Mantinea rahibesi Diotime'nin vaktiyle kendisine söylemiş olduğu sözleri anımsar. Sokrat, aşk bir tanrıdır dermiş. Buna karşılık Diotime, aşkın bir daimon olduğunu söylermiş. Daimon, ölümlüyle ölümsüz arasında aracıdır ve Diotime'ye göre birçok daimon vardır. Aşk da bir daimondur. Sokrat bu daimonun hangi ana babadan geldiğini sorar. Diotime buna karşılık şöyle cevap verir. Afrodit'in doğduğu gün tanrılar bir şölen vermişler. Çağrılılar arasında Poros, çare de varmış. Yemekten sonra dilenci giysileri içinde Penya, yoksulluk çıka gelmiş. Nektardan sarhoş olan Poros, Zeus'un bahçesine geçip orada sızı vermiş. Penya, Poros'tan bir çocuğu olsun istemiş, onun yanına uzanmış, böylece aşka gebe kalmış. Aşk demek ki çare ve yoksulluğun çocuğudur. Aşk yoksuldur, kabadır, pistir, çıplak ayakla dolaşır, şurada burada yatar, yeri yurdu yoktur, bu yanıyla anasının çocuğudur. Güzelin ve iyinin peşindedir, yiğittir, serüvencidir, attığını vurur, durmadan oyun düşünür, bu yönüyle de babasının çocuğudur. Eros zamanla insanları oklarıyla yüreğinden vuran, kanatlı ya da kanatsız bir çocuk olarak tanıtlanmıştır. Çağımızda ruh ayrıştırması açısından cinsel eğilimlerin ve cinsel eğilimlere bağlı isteklerin tümünü karşılar. Cinsellik edebiyatında hatta ruh bilimde Eros, insani aşkın yalnızca bir yüzünü açıklar. Pierre Bourny, Aşk adlı incelemesinde şöyle der. İnsani aşkın iki kutbunu, genellikle birini Eros, öbürüne Agape adını vererek birbirleriyle karşılaştırırlar. Eros arzu aşkıdır, bağlayıcı ve bencildir. Oysa Agape, iyiliğin adayıcı düzeyine kadar yükselebilen iyilikçi biçimler ortaya koyar. Eros kaypaktır, çünkü derinden derine bencildir ama aynı zamanda bizi kendimizden çıkmaya ve kendimizi aşmaya çağırır. Amor trahit amantem extrase, aşk aşığı kendinden geçirir. İkincil tanrılar, küçük tanrılar. Aldatılmış aşıkların intikamcısı Anteros ve evlilik törenlerinde hazır bulunan Himen de ikincil tanrılardandır. Her ikisi de Eros'un arkadaşıdır. Zeus'la Hera'nın gençlik tanrıçası olan kızları Hebe de ikincil bir önem taşımaktadır. Hebe evlilik tanrıçasının kızı olarak ev kızı imgesini canlandırmıştır. Olimpos'ta tanrılara bal özü sunan Hebe, daha geç bir zamanda güçlü ve kahraman Herakles'in karısı olarak tanıtılmıştır. İkincil tanrılardan Iris gökkuşağı tanrıçasıdır. O da Hermes gibi tanrıların haber taşıyıcısıdır. Olimpos'ta bir de Karisler vardır. Bunlar parlaklığıyla bilinen Aglaia, insanın sevincini belirleyen Öfrosin, bitkileri çiçeklendiren Thalia'dır. Karisler Zeus'la Örinom'un kızlarıdır. Örinom da Okeanos'la Tetis'in kızıdır. Karisler Apollo'nun lirine uyarak yaptıkları danslarla tanrıları eğlendirirler. Onlar dans ederken arkadaşları Musalar şarkı söylerler. Musalar 9 tanedir. Bunlar Zeus'la Nimosin'in kızlarıdır. Belleği simgeleyen Nimosin de Uranos ile Gaia'nın kızıdır. Sanat perileri ya da esin perileri Musalar başlangıçta ayrılmaz biçimde ortak bir kişiliğe sahiptiler. Sonraları işlevleri ayrılmıştır. Kleio tarih, Öterpe lirik şiir ve müzik, Thalia komedi, Melpomene trajedi, Tersifore dans, Erato aşk şarkısı, Polimnia lirik şiir, Uranio gökbilim, Kaliope güzel konuşma perisi olmuştur. İkincil önem taşıyan tanrısal kişiliklerden biri de evrenin düzenini simgeleyen Temis'tir. Hukuk ve adalet tanrıçası Temis, Uranos'la Gaia'dan olmadır. Öğütleriyle Zeus'a yardımcı olmak gibi güç ama önemli bir görevi yüklenmiştir. İşlevine uygun olarak ağırbaşlı bir kız diye tanıtlanmıştır. Zeus'un öğütçülerinden biri de Zeus'la Temis'in insani adaleti simgeleyen kızları Dike'dir. Bunlardan başka ikincil tanrılar arasında yer alan Nemesis intikam tanrıçasıdır, haklı öfkeyi simgeler ve Yunan dünyasında en geçerli kurallardan biri olan ölçülü olmak ve ölçülü davranmak kuralını geçerli kılmakla yükümlü gibidir. Ölçüsüz kişiler Nemesis'in gazabına uğrarlar. Aidos dinsel saygıyı simgeler. Su ve yeraltı tanrıları. Su ya da deniz tanrıları geniş bir topluluk oluştururlar. Onların başında denizlerin ve dingin suların efendisi Poseidon vardır. Denizleri Akdeniz, dingin suları da Karadeniz karşılar. Deniz tanrılarından biri de Okyanus'tur. Evreni çevreleyen Okyanus, ırmağının efendisi olan Okyanus, dişi titanlardan Tetis'in kocasıdır. Karı kocanın Okyanus denilen birçok kızı vardır. Bu deniz perileri ırmakları ve kaynakları simgeleştirirler. En çok bilinenleri Styx, Kalliro ve Arethusa'dır. Su tanrılarından Pontos, Gaia'nın oğludur. Adı deniz uçurumu anlamına gelir. Büyük oğlu Nereus, Doris'le evlidir. Nereus'un kızları Nereisler, sayıları 30 ile 50 arasında düşünülen deniz perileridir. Başlıcaları Tetis, Amfitrit, Galatea'dır. Amfitrit Poseidon'la evlidir. Triton, Amfitrit'le Poseidon'un oğludur. Bazen korkunç, bazen iyilikçi bir tanrı olarak gösterilmiştir. Geleceği bildirir, büyük bir deniz salyangozu kabuğuyla her yerden duyulacak biçimde ses çıkarır. Herakles'le dövüşmüş, Dionysos'la şarabın etkisiyle yenilmiştir. Proteus zaman zaman Poseidon'un oğlu olarak belirlenmiştir. Poseidon'la Amfitrit'in canavar sürülerine bakar. Geleceği okumak ve istediği biçime girmek yeteneğini Poseidon'dan almıştır. Yeraltı tanrılarına gelince onların başı Zeus'un kardeşi Hades'tir. Yer altında ayrıca intikam tanrıçaları Erinyalar vardır. Bunlar ahlak kurallarını korurlar, bu kurallara karşı gelenleri cezalandırırlar. Bu acımasız ama dürüst tanrıçalar Kronos ile Nikis'in kızlarıdır. Korkunç canavarlar biçiminde tanıtlanmışlardır.